Ayrım 17.
Hayata ayak uydurabilme konusundaki harika becerilerinin açık kanıtı, var olan organizmalarının %80'inin böcekler sınıfına girmesidir. Evet, yanlış duymadınız. Her 5 hayvandan sadece biri böcek değildir. Ama işte bu başarılı ailenin üyeleri gene de pusulayı şaşırıp bir çıkmaz sokağa dalmaktan da kurtulamamışlardır. Onların hatası evrim tarihinin çok erken bir safhasında ortaya çıkmış, sonra bir daha geri atmaları mümkün olmamıştır. Nedir bu hata? Böceklerin ilk ataları, sayıları gittikçe artan bedensel organizma hücrelerini destekleyecek bir dış iskelet lehine karar vermişlerdir. Evrimin daha sonraki yolculuğunda aslında bedene gerekli desteği veren bu kaçınılmaz konstriksiyon ilkesinin ipliği pazara geç de olsa çıkacaktı. Dış iskelet, büyümeye zamanından önce set çeken, organizmanın gerektiği kadar büyümesini engelleyen bir kabuktu. Böyle olunca da aynı sorunları iç iskeleti çözmüş canlı türleri böceklere hayat yarışında fark atmaya başladı. Çünkü çok hücreli bir organizmada ancak sistem belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra onun hücre sayısı çok hücreliliğin yarar ve avantajlarının sonuna kadar değerlendirilebileceği mekanizmaların oluşturulmasına imkan verir. Öncelikle de merkezi sinir sisteminin geliştirilmesi için atlanmaz bir ön koşuldur bu. Böceklerin evrimsel yaşlarının 400 milyonlarda dolaşmasına rağmen hala aptal olmalarının sebebi, kitin kabuğu dediğimiz bu dış iskelette sarılmış bedenlerinin içindeki boşluklarda yeterince karmaşık yapılı bir beynin ya da benzer organın inşası için vazgeçilmez olan sinir hücresi miktarına yer bulunmamasıdır. İyi de şimdi kalkıp böceklerin evrim tarihinde ortaya çıkmış sorunlara niçin sardık acaba? Bunun birçok nedeni var. Bir kere bu canlıların eşsiz uyum sağlama yetenekleri yukarıda altını çizdiğimiz açmazın içine girilmiş olmasına rağmen çok ilginç bir olguyu da beraberinde getirmiştir. Üstünde sık sık durduğumuz ve açıklamaya çalıştığımız gelişme eğilimleri böceklerde tamamen onlara özgü biçimlerde ortaya çıkmıştır. Sanki evrim tek tek bireylerin büyüme olanaklarının sınırlı oluşuyla karşısına çıkan engeli doğrudan aşamayınca böcekler dünyasında başka yolları deneyerek söz konusu evrimsel eğilimlerin önünü açmaya çalışmıştır. Böcek devletini kastediyoruz. Sayıları 100 bini, hatta bazı böcek türlerinde birkaç milyonu bulan bireylerin bir araya geldikleri, tepeden tırnağa katı ilkelerce örgütlenmiş bu birlikteliklerin iyi bakıldığında tek hücreliden çok hücreliye geçiş sırasında atılmış olan evrimsel adımı anımsattıklarını görüyoruz. Bir karınca devleti birçok yönden tek tek bireylerin oluşturduğu bir koloniden çok, kendi içinde bir bütünlük oluşturan kapalı bir organizmayı çağrıştırmaktadır. Tıpkı çok hücreli bir bireyin hücreleri gibi, tek tek karınca bireyleri de devlet birliğinin dışında yaşama şansına sahip değillerdir. Bir karınca devletinin ya da termitler, arılar devletinin üst organizasyonunu oluşturan üyeleri arasında alabildiğine gelişmiş bir iş bölümüne rastlamaktayız. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış üyeler, çoğalma, döllenme, beslenme, hatta kimi durumlarda savunma gibi ihtiyaçları karşılamada üstlerine düşeni yaparlarken Bunlar sistemin o katı hiyerarşik kademelenmesi içinde tek tek uzman bireylerden çok söz konusu devlet sisteminin belli işlevlerini yerine getiren hücresel üyeleri andırmaktadır. Sonuç olarak doğanın burada büyümeye konmuş engeli ortadan kaldırmanın olanaksızlığını kabul ettiği yerde daha önce tek hücreliden çok hücreliye geçiş sırasında attığı adımı tekrarladığına ilişkin belirtiler bolca bulunmaktadır. Sanki bu tek tek bireylerin minikliklerinin onların belli bir yönde gelişmelerine engel oluşturacağını, hayvanların iç yapılarının güdük kalacağını görmüş, bunun üzerine her bir böcek bireyini daha üst düzeydeki bir organizmanın böcek devletinin yapılaşmasına katkıda bulunacak birer sistem üyesi gibi değerlendirirken klasik gelişmeyi önleyici engeli ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ama bugün yaşayan türlere bakarak bir karşılaştırma yapacak olursak bu girişimin de çok eski bir basamaktaki bir gelişme aşamasına takılıp kaldığını söyleyebiliriz. Gene de böcekler tarafından oluşturulmuş devletlerin yani bu üst düzeydeki organizmaların tek tek böceklerde kesinlikle rastlayamayacağımız türden faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri kesinlikle rastlantı olamaz. Çok gelişmiş bir kuluçkalama yeteneği, zaman belirleme duyarlılığı bilim adamlarını ara dili dedirtecek kadar yetkinleşmiş bir iletim becerisi ve nihayet aktif düzenlemelerle yuva içinde şaşmaz bir kesinlikle korunan sabit bir ısı, bunlar bu tipik ve şaşırtıcı faaliyetlerin ve becerilerin örnekleri, daha doğrusu sonuçlarıdır. Ara araştırmacılar arasında apayrı bir yeri olan Carl von Frisch, arıların kraliçenin kuluçkaya yattığı kovan bölgesinde ısı sabitliğini, insan organizmasının kendi ısısını korumada gösterdiği başarıyı hiç daraltmayacak bir düzeyde koruduklarını belirlemiştir. Soğukkanlı canlılar aleminde rastlanmayacak türden bir faaliyettir bu. Doğanın dış iskeletin getirdiği engelleri aşma girişimleri belli bir yerde tıkanıp kalmış olsa bile daha üst bir düzlemde birleşme eğilimiyle birlikte ısının denetlenmesi gibi gelişmiş faaliyetlerin gerçekleştirilmesine elverişli organizasyonlar ortaya çıkmaktan da geri kalmamaktadır. Böcek örneğinin bizim için önemli olmasının nedenlerinden biri evrimin gelişmesine büyük ölçüde damgasını basmış söz konusu eğilimin karakterini göz önüne sermesidir. Üstelik eğilimin böcekler dünyasından alınmış örneklerle doğrulanması bambaşka bir anlam kazanmaktadır. Çünkü ne yapıp edip bir üst düzlemde gelişmiş faaliyetler ortaya koyacak şekilde ilerleme eğilimi hayatın bu alanında pek bir işe yaramayan, beceriler sınırlı ya da en azından gelişmeye elverişli olmayan bir nesneye böceğe rağmen kendini dışa vurmakta tereddüt etmemiştir. Ama gene aynı örnek bize bugüne kadar uzana gelen evrim tarihine baktığımızda zorunlu ve gelişmelerin kaçınılmaz sonucu olarak görünen bir olayın, daha doğrusu adımın, gelişmenin ilerleme yolunu ille de belirlemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını göstermektedir. Bu nedenle böcek devletine ilişkin açıklamalarımız konuyu dağıtma tutarsızlığından çok zorunlu bir değinmenin sonucu sayılmalıdır. Çünkü bu dizinin her iki kitabında da evrimin gelişmesini izlerken ele aldığımız örnekler hep bu gelişmenin yolunu olumlu yönde döşeyen adımlardan seçilmişti. Tarihte ortaya çıkan her fenomenin ille de evrimi belli bir yönde ilerletmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığını böcek devletinin üst hiyerarşisini oluşturan organizasyon örneğinden de görüyoruz. Bu organizasyon biçimi her ne kadar geleceğe yönelik elverişli olanaklar içerir gibi görünse de söz konusu gelişme eğilimleri en azından 100 milyon yıldan bu yana içine girdikleri çıkmaz sokakta tıkanıp kalmışlardır. İşte gelişme eğilimlerinin uç vermemesi örneği bizi bir kez daha ister istemez uzay yolculuğu tutkusuna geri götürüyor. Gerçekten de yeryüzünü sırf yeni dünyalar keşfetmek tutkusuyla terk etme girişiminin, evrimsel gelişmenin mantıksal ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri sürerken, aynı zamanda bu girişimlerin eninde sonunda açmaza gireceğini de ileri sürmüş olmamız, böcek devleti örneğinden sonra artık bir çelişki olarak algılanamayacaktır. Böcek devletine kadar uzana gelen gelişme, istediği kadar o zamana kadarki adımların zorunlu sonuçlarından biri olsun, eninde sonunda tıkanmak zorundaydı. Çünkü evrimin bir aşamasında bir karar alınmıştı. Bu kitapta buraya kadar anlata geldiğimiz olayları ve bu olayları yönlendiren ilke ve eğilimlere bir kez daha dönüp baktığımızda insanın bugün uzay teknolojisi yardımıyla dünyadan uzaklaşmak istemesi zorunlu gelişme mantığına uygun tutarlı bir kaygı olarak belirtmektedir. Çağımızın teknolojik toplumunun ne anlamının ne de yararlarının akılla temellendirilmeye hiç de müsait olmadığı böyle bir girişime inatla sarılmış olmasını bireyi aşan tepeden inme etkisine bizlerin bile boyun eğmeden edemediğimiz söz konusu gelişme eğiliminin bir ifadesi olarak görmek zorundayız. Zaten başka türlüsü de düşünülemez. Beynimizin bizzat ürünü olduğu bir gelişmenin çok temel eğilimlerinden birine nasıl olup da hayır diyecektik ki? Ancak bizi dünyayı terk etmeye iten bu eğilim, istediği kadar kaçınılmaz bir gelişmenin sonucu olsun, uzay teknolojisinin ne şimdiki ne de gelecekteki olası imkanlarıyla böyle bir girişimin üstesinden gelmemiz olanaksızdır. Yeryüzünün doğuşundan buraya kadar uzana gelmiş gelişmesi konusunda bildiklerimiz, insanlığın gelecekte hala var olması koşulu yoluna devam edeceği ve günün birinde, İçinde ister istemez hapsolduğu gezegenin ufukları dışına taşacağını göstermektedir. Hani ilk bakışta çelişkili bir fikir olarak gözükse de insanoğlunun gezegenin sınırlarını delme girişimine uzay teknolojisi hiçbir zaman el vermeyecektir. Uzayın yayıldığı mekan en uzak gelecekte bile herhangi birilerince fethedilmesi olanaksız boyutlardadır. Bu mekanda yer alan yıldızlar ve gezegen sistemleri üzerlerindeki muhtemel uygarlıkların günün birinde kendi aralarında fiziksel ilişkiler kurmalarını kesinlikle olanaksız kılacak kadar birbirlerinden uzaktırlar. Çok yakın birkaç gezegenin oluşturabilecek tek tek durumları bir yana bırakabiliriz. Bunların temelsiz savlar olmadıklarını kolayca ispat edebiliriz. Bunu yapmak için iki argümanı kullanmak istiyoruz. Bunlardan biri Edward Verhulst'un görsel bir örnek olarak kolayca anlaşılabilirliğinden ötürü çok ikna edici bir argümanıdır. Verhulstung, Kozmik Serüven adlı kitabında Samanyolu'na 2 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda Nebulası'nın, başka deyişle bu komşu galaksinin tek bir kitap sayfası üzerindeki fotoğrafını bir toplu iğne batırdığımızı varsayıyor. Toplu iğne başının bu fotoğrafta açacağı delik, gerçekte insan hiçbir uzay gemisinin aşamayacağı çapta bir delik olma özelliği taşıyacaktır. Kozmik mesafelerin söz konusu olduğu yerde, İyice tekleyen hayal gücümüzün ve tasarlama yeteneğimizin zaaflarını gidermiş gibi görünen bu görsel saptamayı biraz da sayılarla desteklemeye kalktığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır. Söz konusu fotoğraftaki galaksinin uzunlamasına çapı gerçekte 150 bin ışık yılıdır. Bu uzunluk kitap sayfasındaki fotoğrafta 15 santimetreye karşılık gelmektedir. Şimdi biz bu 15 santimetre uzunluk içinde toplu iğne ile çapı 1 milimetreye yakın bir delik açtığımızda bu çukurun çapı yaklaşık 1000 ışık yılı gerçek fiziksel bir uzaklığa karşılık gelecektir. Tamamen ütopik bir uzay gemisi hareket ettiği andan itibaren ışık hızıyla yol alacak olsa bile, yani ne ilk hıza ne de frene ihtiyaç görmeden ışık hızıyla mesafeler kat etse bile toplu iğnenin açtığı bu deliğin bir kenarından karşıki kenarına ulaştığımızı görmek bize nasip olmayacaktır. Burada sözünü ettiğimiz varsayımsal geminin böyle bir hızı tutturmak için ütopik olanaklarla donanmış olması gerektiği gerçeği bir yana, bu durumda bile söz konusu toplu iğne çukurunun yaklaşık 1/10 kadar bir yol alabilmemiz için şöyle bir 100 yıl yaşlanmamız gerekecektir. Kitabımızın bir yerinde geleceğe bakarken, öyle birkaç bin yılda değil de geçmişi incelerken olduğu gibi milyonlarca yılla ölçülen zaman kesitleri üzerinden değerlendirmeler yapmak zorunda olduğumuzu söylemiştik. Dolayısıyla binlerce hatta milyonlarca yıl sonra uzay teknolojisinin ne gibi olanaklar sunacağını bugünden tahmin etmek mümkün değildir. Ne var ki astronotların dondurulması ve benzeri yöntemlerde pek bir işe yaramayacaklardır. Çünkü zaten gemilerimizin ışık hızıyla hareket ettiklerini varsayarak hayali uçuşumuzu gerçekleştirmiştik. Peki ama ya ışık hızı üstünde hareket edebilen uzay gemileriyle bir yerden bir yere gitmeye kalkıştığımızda sonuç ne olabilir? Ya da geleceğin fiziği içinde tutsak olduğumuz 3 boyutlu mekanın dışına çıkmamızı ve bir üst mekandan geçerek nesneleri ve insanları göz açıp kapayıncaya kadar uzayın bir ucundan bir ucuna taşımamızı sağlayacak olanaklar getirirse? Bizden milyonlarca yıl ötedeki bir geleceği düşündüğümüzde ütopik roman yazarlarının anlattıkları bu ve benzeri olanakların bir gün insanoğluna sunulmayacağını nereden bilebiliriz? Ne var ki bu tür spekülasyonların mesnetsiz hayaller mi yoksa tartışılabilir ciddiye alınacak nitelikteki olanaklar mı sunduklarını Amerikalı yazar Arthur Clarke kesin bir yanıt getirmiştir. Clarke 1964 yılında yazdığı adını alabildiğine fantastik diye çevirebileceğimiz kitabında bundan yaklaşık 30 yıl önce uzayın insanlı uçuşlarla fethinin olanaksızlığını kesin olarak ispatlayan bir argümanla karşımıza çıkmıştır. Bu amaçla bir kez daha Andromeda galaksisine geri dönelim. Bu galaksi Samanyolu galaksisine en yakın komşu olmakla kalmaz. Bizim sistemimize de çok benzer. Tıpkı Samanyolu gibi Andromeda'nın da 200 milyar sabit yıldızı yani güneşi bulunmaktadır. Ve son zamanlardaki tahminlere göre bunların en az %6'sında üzerinde hayatın ortaya çıkmış olabileceği gezegenlerin bir güneş çevresinde döndükleri varsayılmaktadır. 200 milyarın %6'sı. Bu bizim Samanyolu sistemimizde de 12 milyar gezegen sistemi demektir. Bir an için bütün teknolojik imkansızlıkları bir yana bırakıp Andromeda'da değil de bizim kendi galaksimizde bir geziye çıktığımızı düşünelim. Clarke'ın argümanında kendi Samanyolu sistemimiz içinde hareket ederken kuramsal olarak zamana hiç ihtiyacımız olmadığı da varsayılmıştır. Yani bir saniye içinde Samanyolu'nun herhangi bir köşesinden bir başka köşesine ulaşmamız mümkün olmaktadır. Üstelik bu bir saniye içinde ziyaret ettiğimiz yıldızın bir gezegen sistemi bulunup bulunmadığından başka varsa bu gezegenlerden hangisinin üstünde biz insanları andıran zeki yaratıklar bulunduğunu da saptayabilecek durumda olduğumuzu unutmayalım. Yani gerek gezi gerekse saptamalar için harcayacağımız zaman süresi sadece bir saniyedir. Yetmedi. Bu enformasyonlara gene o bir saniye içinde dünyadaki üstümüze dönebildiğimizi de ekleyelim. Kısacası tek bir sabit yıldızın Yani bir güneşin incelenmesi, gezegeni var mı yok mu, gezegenlerden hangisinde hayat var, varsa nasıl bir hayat sorusunun yanıtlanması ve sonuçta tası tarağı toplayıp tekrar dünyaya dönmemiz için topu topu bir saniye yemiş olalım. Bu durumda Samanyolu'nu inceleme turumuz hala mı hayal olurdu? Sıkı durun. Bu tamamıyla ütopik koşullarda bile günde 8 saat çalışmış olma koşuluyla 60 yılda galaksimizin ancak 0.3, evet %3 yıldızının işini bitirebilirdik. Çünkü bu 60 yıl 200 milyar yıldız için bize 600 milyon saniyenin ayrılmış olması anlamına gelmektedir. Bu basit hesabın üstüne bir de evrende birkaç yüz milyon bizim Samanyolumuz ya da Andromeda gibi yıldız sistemi bulunduğu hesabını katacak olursak artık üst tarafını siz düşünün. Geleceğin getireceği olanaklar konusunda iyimserliklerini ne olursa olsun korumakta kararlı olanlar bu evreni keşfetme hevesimizin insanlı bir uzay yolculuğuyla bağdaşmayacağını bu açıklamalardan sonra herhalde kabul edeceklerdir. Ne kadar hayal kırıcı olursa olsun bu gezegende kozmik bir karantinaya sıkışıp kalmış durumdayız. Bu saptamanın ilk bakışta büyük bir düş kırıklığına yol açması normaldir. İnsanoğluna meydan okumaktan da öteye bu belirlemenin kafa karıştırıcı bir yanı bulunduğu su götürmez. 14 milyar yıldan bu yana kesintisiz ve tutarlı bir sebep-sonuç ilişkisi üzerinden süre gelmiş bir gelişmenin gele gele aşılmaz bir engele takılıp kalacağı düşünülebilir mi? Çünkü bu küreyi istila edip er geç yeknesak bir kültür ve uygarlıkla donattıktan sonra öteki gezegenlerin uygarlığıyla kontak kurma girişiminin kaçınılmaz bir adım olacağından bu dizi boyunca saptadığımız gelişim ilkelerinin sunduğu güvenceyle kesinlikle emin olmamız gerekmez mi? Peki de ilk kez mi durumun bu anlamda umutsuz göründüğü bir eşikte duruyoruz? Söyleye geldiklerimizden çıkartabileceğimiz biricik güvenilir sonuç, insanlı uzay yolculuklarının pek de uzak olmayan bir zaman süresinin ardından iyice belirginleşecek bir sınıra gelip dayanacağıdır. Belki bir kuşak sonraki torunlarımız bile uzay yolculuğu projelerinin gelişinden o noktada rafa kaldırıldığına tanık olacaklardır. Çünkü güneş sistemimizin gezegenleri Plüton'a kadar keşfedilmiş olacağına göre astronotlar başka nereye uçacaklar ki? En yakınımızdaki güneş sistemine ulaşmak üzere atacağımız olasıl bir adımın hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere bundan sonra en az birkaç yüzyılın geçmesi gerekecektir. Böyle yıldızlar arası bir projenin yürütülmesi için gerekli girişimlerin ve masrafların büyüklüğü karşısında iyon ve foton motorların kullanılması halinde bile onlarca yıl sürecek bir yolculuk ardından elde edilebilecek kazanımların solda sıfır kalma olasılığı vardır. Kaldı ki bu uzun yolculuğun ardından gemimiz bir güneşe ulaşsa bile, o güneşin gezegenlerden yoksun olma olasılığı göz ardı edilemeyeceğine göre böyle bir uzay yolculuğu girişimine kalkışma ihtimalini daha şimdiden yok sayabiliriz. Gene de uzay gezilerinin dar görüşlü muhaliflerinin ileri sürdükleri gibi tamamen anlamsız olmadıkları bellidir. Bu geziler sadece daha önce belirttiğimiz gibi insanın denetimi dışındaki bir gelişme yasasının bastırılmasıyla da haklılık kazanmıyorlar. Uzay yolculuklarının pratikte çok büyük bir anlamı var. Ben çok 20 hatta daha 10 yıl öncesine kadar sadece bu dünyada değil başka yıldızların gezegenlerinde de hayatın, bilinç ve zekanın var olabileceği olasılığını ciddiye alan kimseler aklı başında kişilerce alay alınmaktan kurtulamıyorlardı. Böyle bir olasılığı ciddi ciddi tartışmaya kalkışacak herhangi bir bilim adamının otoritesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya demekti. Son yıllarda bu durum oldukça değişti. Sadece bizim Samanyolu galaksimizde bulunan 12 milyar gezegen sisteminden bir tek bizimkinde hayat olduğunu düşünmenin, yeryüzünü evrenin merkezi kabul eden şu eski ön yargının tekrarından başka bir şey olmadığını kavrayan insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ön yargıdan kurtulmamızda uzay yolculuklarının ve bu yolculuklarla birlikte başımızın üstündeki kozmik alana daha yoğun bir biçimde yönelen merakımızın payı inkar edilemez. Böyle bakıldığında uzay yolculuğu projelerinin olumlu katkılarını küçümsemek mümkün değildir. Ancak dünya dışında da farklı yaşama biçimlerinin ve başka gök cisimlerine özgü uygarlıkların bulunabileceğine inanmamızın nedeni sadece bu uçsuz bucaksız alemde düşünebilen biricik varlıkların biz insanlar olma olasılığının budalaca bir saplantı olduğunu fark etmiş olmamız değil, aynı zamanda bu dizinin ta başından bu yana gelişmenin atomlardan başlayıp moleküller üzerinden oradan da hücrelere ve çok hücrelere doğru kendi iç yasalarının mantığı uyarınca kesintisiz ve herhangi bir doğaüstü gücün müdahalesi olmaksızın süre geldiğini de ispatlamış olmamızdır. Evrimsel gelişme inorganik düzlemden organik düzleme, oradan da biyolojik aşamaya kadar kopuksuz, eksiksiz bir zincir kurmaktadır. Bunları anlatırken de kaynağı biz insanlar için her zaman bir bilmece olarak kalacak olan hidrojen diye bir elementin her şeyin başlangıcını oluşturduğunu, bu elementin gerek yapısının gerekse atom özelliklerinin zaman içinde bugün madde adına bildiğimiz ne varsa onları oluşturacak bütün ön koşulları taşıdığını ve biz insanların da tıpkı bu evren gibi hidrojenin bu dönüşme özelliğinin ürünü olduğumuzu, bu şaşkınlık verici olguyu yeri geldikçe anımsatmıştık. Dolayısıyla bu iki kitapta anlattığımız evren tarihinin aynı zamanda hidrojenin dönüşüm ve gelişmelerinin tarihi olarak da tanımlanabileceğini söylemiştik. Bu harika atomun içindeki potansiyel olanakların nasıl bir gerçekleşme gücüyle adım adım ortaya çıktığı, özellikle özel koşulların ve kritik konumların geçici de olsa evrimsel gelişmenin sonuna dayandığı izlenimi verdiği yerlerde bunalımların aşılışıyla da belli olmaktadır. Bu şaşırtıcı ve mucizevi hidrojen atomunun içerdiği potansiyel olanakları başka güneşlerin gezegenlerinde de tıpkı bizimkinde olduğu gibi sonuna kadar kullanmış olabileceğinden şüphe duymamızı gerektirecek ne türden gerekçelerimiz olabilir ki? Hidrojen atomu tarihinin akışı içinde bizim gezegenimiz üzerinde o karmaşık moleküllerden eninde sonunda hayatı ortaya çıkardığına göre aynı şeyin yeterli koşulların el verdiği uzayın başka sayısız bölgesinde de ilkece gerçekleşmiş olması gerektiğini kabul etmekten öteye ne gelir ki elimizden? Hiç kuşkumuz olmasın bundan. Sadece oralarda olup bitenin tıpatıp buradakinin aynısı sayılmayacağını, yalnızca ilkece aynı şeylerin tekrarlanmış olması gerektiğini unutmamalıyız. Çünkü kendi dünyamızdaki hayatın tarihini yeniden kurarken rastlantı dediğimiz kategoriyle sık sık tanışmış ve rastlantı nedeniyle ya da yüzünden tarihin belli bir noktadan bir öteki noktaya sıçrayışının zorunlu olmadığı için önceden kestirilemeyen bir yöneliş anlamına geldiğini kavramıştık. İster güneşimizin tamamen kendine özgü, başka güneşlerinkiyle karıştırılması olanaksız ışın spektrumu olsun ya da isterse belli olanakların ortaya çıkmasına meydan verip gene sayısız başka olanağın önünü kesen ilk atmosferin kendine özgü bireysel bileşimi olsun, bütün bu somut verilerin keyfiliği gene rastlantı kategorisinin sonucuydular. Gelişmenin işin en başından itibaren bu rastlantılar zincirinin üzerinden yürümeye başladığı ve başlangıçtan sonra gelen gelişmenin o milyarlarca yıllık uzun zaman aralığının her anında gene aynı ilkenin geçerliliğini korumuş olması nedeniyle yeryüzünde ortaya çıkmış ama kendilerinden hiçbir zaman yararlanılmamış olanakların sayısı gerçekleştirilme şansına kavuşmuş olanakları kat kat aşmaktadır.